bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Peki biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 18 Kasım 2021 Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanındaki siz sevgili dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da bizlere duygu, düşünce ve isteklerinizi gönderebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Sağlıcakla köşemizde sizlerle olacağız. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın telefon hattımızda olacak. Sağlıcakla köşemizde bu hafta idrar yolları enfeksiyonu, böbrek taşı ve kumu, sistit yani idrar torbası iltihabını ve bu rahatsızlıklardan korunma yollarını konuşacağız. Sakın kaçırmayın. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızın ikinci bölümünde Çalışanların Dünyası köşemizde sizlerle olacağız. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin telefon bağlantımızla bizlerle olacak. Bu hafta yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve emeklilik haklarını konuşacağız. Çaylar kahveler hazırsa biz de hazırız. Güne bakan başladı.
Sen benimle, ben seninle, bu hayatı yaşamalıyız.
sağlıcakla. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle devam ediyor. Efendim, sağlık en büyük nimet. O yüzden Sağlıcakla köşemizde bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. İdrar yolları enfeksiyonu, böbrek taşı ve kumu, sistit, yani idrar torbası iltihabını ve bu rahatsızlıklardan korunma yollarını ele alacağız. Şu anda telefon attığımızda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın var. Funda Hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kıymetli Hocam, şimdi havalar soğuyor, kış ayları geliyor. Hastalıklar da artıyor tabii bu soğukların gelmesiyle birlikte. Bu hastalıklardan birisi de idrar yolları enfeksiyonu değil mi?
Evet.
Şimdi eskiler şöyle söylüyor, diyor ki ayağını sıcak tut, başını serin, kendine bir iş bul, düşünme derin derin. O kadar güzel söylemişler ki, burada ayağı sıcak tutmanın öneminden bahsetmişler. Aslında kesinlikle. Biz ayaktan mı alıyoruz acaba bu rahatsızlıkları?
Ya şöyle, aslında tabii ki idrar yolu enfeksiyonu bir mikroorganizma bunlara sebep oluyor. Ama üşüttüğümüz zaman da bu rahatsızlıklarımız aslında daha çok artıyor. Veya sistit özellikle kadınlarda zaten çok sık gözlenen bir durum. Hı hı. O yüzden daha fazla görüyoruz. Biraz daha fazla şikayetlerle karşılaşılıyor.
Evet, şimdi kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte sistit, yani idrar yolları enfeksiyonları artıyor dedik. Bu idrar yolu enfeksiyonları nasıl belirtiler gösteriyor?
Çoğunlukla aslında idrar yaparken yanma veya sık idrara çıkma gibi durumlar diye söylüyoruz. Ama bu söylediğimiz son derece hafif olan idrar yolu enfeksiyonları. Hani ciddi idrar yolu enfeksiyonlarında işte ateş olur, bulantıyla beraber hem ağrı hem ateş, bu tip şeyler rastlanabilir. Hani bizim bugün burada konuşacaklarımız, hani doktor tarafından antibiyotik kullanılmasına gerek duyulmayan, aslında hani o kadar ağır olmayan ama kişinin günlük hayatında rahatsız eden, işte çok sık tuvalete gitme gereksinimi duymasına sebep olan bu tip hafif enfeksiyonlar için neler kullanabiliriz veya bunları nasıl önleyebiliriz, birazcık onlardan bahsedeceğiz.
Evet, peki idrar yolu enfeksiyonlarından korunmak için biz nelere dikkat etmeliyiz?
Tabii ki bol miktarda sıvı almak gerekli, ama onun dışında işte üşütmeyeceğiz. Gerçekten ayağımızı sıcak tutmamız gerekiyor.
Çok önemli değil mi?
Bu üroloji uzmanı doktorlarımızın da hep söylediği ve hatırlattığı konulardan bir tanesi. Ama onun dışında eğer böyle bazı kişilerde biraz da yatkınlık da oluyor. Bazı kişiler daha sık sistit şikayetiyle bazen hekimlerimize başvurabiliyorlar. Ama hani bu hekimlere başvurduklarında işte şey yok, belirgin bir enfeksiyonunuz aslında yok. İşte idrar kültürü yapılıyor, çok yüksek bir üreme görülmüyor veya hekim diyor ki antibiyotik kullanmanıza gerek yok diyor. Öyle durumlarda kullanılabilecek bir takım işte bazı bitki çayları var. Onlardan faydalanabiliriz rahatlatmak için. Veya bu çok sık eğer bu durumla karşılaşıyorsa kişi, işte dönem dönem mesela idrar yolu enfeksiyonunu önleyen işte turna yemişi meyvesi gibi meyveler var. Yani onları birazcık daha tüketerek o dönemleri o şekilde atlatabilir.
Peki böyle durumlarda biz hangi bitkilerden faydalanabiliriz evlerimizde?
Şimdi onları söylediğim gibi mutlaka ilk başta hekim tarafından antibiyotik kullanmasına gerek duyulmayan, kullanılmasına gerek duyulmayan enfeksiyonlarda kullanılabilecek bitkilerden ben bahsedeceğim. Hani evet, ateşi yok, ağrısı yok, bulantısı yok ama sadece idrar sırasında hafif yanması var veya sık idrara çıkma durumları var. Bununla ilgili mesela ayı üzümü yaprağı aslında en çok kullanılanlardan bir tanesidir.
Ama bu bir daha tekrarlayabilir miyiz? Ayı üzümü yaprağı değil mi?
Evet. Ayı üzümü yaprağı, onun çeşitli maseratları veya ekstreleri olabilir veya çayları hazırlanabilir. Çoğunlukla da aslında 6 ila 12 saat böyle soğuk su 1,5-4 gram bitki üzerine ilave edilip bekletilir. Beklettikten sonra günde 2-3 kez bu tüketilebilir. Ama idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan bitkilerle ilgili şunu hep unutmamamız lazım. Mesela kişide eğer kalp problemi var ise veya böbrekle ilgili bir ciddi problemi varsa hiçbir şekilde kullanılmaması lazım. Çünkü çoğunlukla bunlar idrar artırıcı etki gösterirler. İdrar artırıcı etki gösterirlerse mesela bu sebeple kalp hastalığı nedeniyle ödemi olan kişinin ödemi azalacaktır. O zaman da bir belirtisi ortadan kalkıyor olabilir. Onlara dikkat etmek gerekir.
Evet. Sayın Yalçın, şimdi siz eğer hafif belirtiler varsa bu bitkilerden istifade edilebilir diye üzerine basa basa söylüyorsunuz. Fakat bazı hastalardan duyuyorum, idrardan kan geliyor. Buna rağmen evde bir şeyler yapmaya çalışıyor ve doktora gitmiyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Çok çok sakıncalı. Zaten eğer herhangi bir şekilde işte bu tip çay kullanmaya başladıysa da 3 gün, 4 gün boyunca şikayetleri devam ediyorsa, belirtilerde artış varsa, hele idrarda kan zaten görüldüğü anda mutlaka hemen hekime koşmak lazım.
Evet, hayati yani bir
bunlara
önemli.
Dikkat etmek lazım. Bunun dışında mesela ayrık otu var. Ayrık otunun toprak altı kısımları da yine kullanılıyor idrar miktarını artırdığı için. Yine çayı olabilir veya ekstrelerinden hazırlanmış tentüründen böyle o da yine bir ekstre özlerinden hazırlanmış diyeyim. Daha böyle rahat anlaşılır. Preparatları var. Onlar yine kullanılıyor olabilir.
Evet.
Huş yaprağının kurutulmuş yaprakları, huş ağacının kurutulmuş yaprakları kullanılır. Bu özellikle işte bakteriyel idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılışı vardır. İşte kalp veya böbrek bozukluğu varsa buna dikkat edilecek. İşte bazen mesela huş yaprağı kullanılırken çok sık olmamakla birlikte işte kusma, diyare veya alerjik reaksiyonlar da gözlenebilir. Böyle durumlarda zaten hemen durdurmak lazım. Veya ilk başta söylediğim ayı üzümü yaprağında onun bir sodyum tutucu etkisi vardır. Sodyum tutucu etkisi olduğu için idrar söktürücü ilaçların etkisini azaltabilir. O yüzden hani kullandığı ilaçlara da mutlaka yine dikkat etmesi lazım. Hekimine bilgi vermeden kullanmaması lazım. Bu tip şeyleri kullanacaksa, bu tip bitkilerden yardım alacaksa.
Evet. Bahsettiğiniz bu bitkiler ne kadar süreyle kullanılmalı?
Şimdi idrar yolu enfeksiyonları zaten hep daha akut dönemde kısa dönemde insanı rahatsız eden durumlar olduğu için söylenen hep 4 gün veya çok nadiren işte 5 gün bir haftaya kadar uzayabilir. Eğer daha uzuyorsa şikayetler mutlaka ve mutlaka yine hemen hekime başvurulması lazım. Isırgan çok fazla kullanılıyor ama ısırganın toprak üstü kısmı mı, toprak altı kısmı mı, hani kökünü mü kullanıyor kişiler, toprak üstü kısmını mı kullanıyor, ona dikkat etmesi lazım. Isırgan kökün tıbbi olarak aslında ısırgan çok değerli bir bitki ama her kısmı farklı amaçlarla kullanılıyor. Mesela idrar yolu enfeksiyonları için kullanılacaksa onun toprak üstü kısmının kullanılıyor olması lazım mutlaka. Ama ısırganda da işte bazı alerjik reaksiyonlar olabilir, mide problemleri olabilir. Mesela ısırganda eğer daha geç toplanmış toprak üstü kısımları böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Eğer kişide de böyle bir yatkınlık varsa.
Bir yeri tamir ederken bir yeri bozmak gibi.
Evet. Evet, öyle de olabilir.
Allah
korusun. Bunlara dikkat edilmesi lazım.
Evet.
Bir taraftan mesela kadınlarda ara kanamalara sebep olabilir veya erkeklerde meme büyümesi de gözlenebilir. Çok nadiren olan şeyler bunlar ama vakalar var. Hatta Türkiye kaynaklı böyle vakalarda da rastladık.
Sayın Yalçın, bu bitkiler gerçekten mucizevi, çok önemli hayatımızda. Yeri geliyor, kullanıyoruz ve faydalarını da görüyoruz. Ama tabii doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmak gerekiyor. Ama bazen de zor olduğundan dolayı yapmaktan çekiniyoruz. Ya işte bitkiyi kim alacak, kim kaynatacak, efendim 7 gün süreyle kim yapacak bunu diye böyle tembelliğe de gidebiliyoruz. Aslında bunun bir hapı olsa diyoruz, hemen atsak da pratik olarak yararlansak diye de düşünebiliyoruz.
Aslında o tip ürünler de var. Yani bahsettiğim bu bitkilerle ilgili aslında hani standartize ekstrelerden hazırlanmış ürünler de var bazıları için. Hani birazdan hatta birkaç farklı örnek de vereceğim size. Özellikle bu işte taş hastalığında kullanılan bazı ürünler var ki bunlar hani Avrupa'da işte hem Avrupa İlaç Ajansı'nda bu endikasyonları tanımlanmış bir takım bitkiler ve bunların standartize böyle farmasötik dozaj formu içinde hani aslında hani şeyde yapılmış hazır sizin söylediğiniz gibi bir hapı yapılmış olarak da bazılarına da ulaşmak mümkün.
Peki. Şimdi sistite geçelim isterseniz. İdrar torbası iltihabı. Bu da idrar yolları enfeksiyonu içerisinde mi değerlendiriliyor?
Şöyle, ben hekim değilim. Şimdi oradaki şeyi çok fazla bilemem. İltihap diye söylediğim zaman aslında idrar yolu enfeksiyonundan da biraz şeyimizi aşmış oluyoruz. Daha farklı konulara gidiyor. Bir kere şunu unutmamamız lazım. Yani bu tıbbi bitkilerden medet umarken özellikle sınırlarımızı bilmemiz lazım. Çünkü her bitki her derde deva değil. Evet, bir enfeksiyonda işe yarıyor olabilir ama farklı bir durumda işte kaş yapayım derken göz çıkarıyor olma ihtimalimiz
evet,
her zaman
Allah
söz konusu.
Istemeyiz.
Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bu kendi kendimize evde ne yapabiliriz? Ancak biraz önce de söyledim, bize hekime gitti, antibiyotik kullanacak kadar kötü değil, ateşi yok ama bir rahatsızlık hissi veriyor. Özellikle zaten kadınlarda daha yaygın idrar yolu enfeksiyonları, bu sistit de daha yaygın. Özellikle kadınlarda işte çok sık idrara çıkma veya yanma hissiyle kendini gösteren ama ciddi böyle ağrılara, ateşe, bulantıya sebep olmayan çok hafif enfeksiyonlardan bahsediyoruz. Böyle durumlarda kullanılabilir. Ama diğer konular, evet, işte bir kere teşhisi kim koydu? Teşhisi doktor zaten koyacak.
Tabii.
Doktor bir tavsiye zaten tavsiyede bulunacak, reçetesini yazacak. Hani bizim konuştuğumuz durumlar onlara göre çok daha hafif. Evde kendi kendimize günlük hayatımızı daha konforlu hale getirebilmek için yaptığımız olanlar.
Evet. Tabii biz altını çizerek söylüyoruz. Önce doktora gideceğiz. Doktor bir muayene edecek, teşhisi koyacak. O ilaçları kullanacağız. Bu ayrı.
Tabii
biz bitkisel boyutunu konuşuyoruz. Böyle hafif rahatsızlıklarda bunlar nasıl
evet.
geçirilebilir? Bu boyutunu ele alıyoruz.
Evet. Evet, kesinlikle.
Şimdi bugün konuşacağımız konulardan biri de böbrek taşı ve kumu. Çevrede de çok görüyorum böbrek taşı dökenler, kum dökenler. Acayip bir ağrı olduğunu söylüyorlar.
Yani evet.
Uyutmuyor, kıvrandırıyor, o derece varmış. Bu konuda neler yapılabilir ve bu böbrek taşı ve kumu nasıl oluşuyor? İsterseniz buradan başlayalım.
Ben yine kendi bilgim çerçevesinde size bu konuda bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü bazı kişilerde cidden bir yatkınlık var. Hani genetik yatkınlık diye bir şey söz konusu. Onun dışında işte beslenmemiz bunu etkiliyor. İşte çok tuzlu, çok fazla tuz tüketmemiz veya biz çok çay içen bir toplumuz. Çay da aslında yine bir işte böbrek taş hikayesi olanlarda çok fazla önerilmeyen şeyler. Kuru yemiş, çikolata mesela, işte kara lahana. kuzu kulağı salatalarımıza da koyduğumuz veya ya ekşimik diye de bildiğimiz mesela bunlar böbrek taşlarına sebep olabiliyor, kumlarına sebep olabiliyor. Çilek hani çok masum, son derece C vitamini var, çok faydalı bir meyve ama mesela taş hastalığı olanlarda o da yasak. Onun gibi yani birçok şey durum var. Böbrek taşı olanlarının yine kullanmaması gereken, biraz önce dedim ki turna yemişi meyvesi dedim, idrar yolu enfeksiyonlarından aslında hem korunmada hem de bu antibiyotik gerektirmeyen sistemlerde kullanılan, hatta doktorların da Avrupa'da tavsiye ettiği ürünlerden bir tanesi. Meyve suyu tüketilebiliyor ve bu meyve suyundan hazırlanan, bu meyve suyu özütünün içindeki o suyun uzaklaştırılarak hazırlandığı dozaj formları var, kapsüller var. O kapsüller aslında kullanılabiliyor. Çok da etkili ama bir taraftan böbrek taşı olan kişilerin veya işte böbrek fonksiyonları ile ilgili problemi olan kişilerin hiçbir şekilde kullanmaması gerekiyor. Yani bunun gibi durumlar olabiliyor. Avrupa'da Java çayı çok kullanılıyor. Taş hastalığında Java çayının kullanılışı var. İşte günde 4 ila 9 grama denk gelen işte yapraklardan hazırlanan çay olabiliyor. Yine huş ağacını idrar yolu enfeksiyonu için söylemiştik. O da kullanılıyor. Ama bunlar hep işte bitki yaprakları standartize. Mesela huş ağacı için diyor ki %1,5 flavonoid taşıyor olması lazım o yaprakların diyor, etki gösterebilmesi için. Evet, veya altın başak bitkisi var. Yine o da Avrupa'da kullanılıyor. Kayış kıran bitkisinin kökleri çay olarak kullanılabiliyor. Bunun dışında Türkiye'de de aslında bizim geleneksel olarak kullandığımız, çok yaygın bir şekilde kullanılan altın otu var mesela. Altın otunun bitkinin çiçekleri kullanılıyor çay olarak veya bunun hatta ekstreleri hazırlanmış. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Gazi Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nden hazırlanmış bir ürünleri olduğunu biliyorum hatta. Standartize bir ekstre var veya gilaburu bitkisi, gilaburu meyvesini özellikle işte Kayseri'de çok bol miktarda yetiştirilir. Bu bitkinin meyve suyu ve taze meyvelerinden hazırlanan bu işte özütleri kullanılıyor. Onların da yine bir takım preparatları var. Bunlar da işte taş için kullanılanlara örnek olarak söyleyebiliriz.
Evet, gilaburunun bu anlamda şifalı olduğunu ben de işitmiştim. Hatta tadını da merak etmiştim. Böyle biraz içmiştim. Sevimsiz bir tadı var ama çok sağlıklı olduğu söyleniyor.
Ya biraz buruktur ama çok kötü değildir aslında. Biraz ben beğenemedim. Biraz şekerle tatlandırarak.
Evet. Peki neyle tatlandırılabilir? Balla mı?
Şekerle de tatlandırılabilir, balla da tatlandırılabilir. Bir şeyi yok, sakıncası yok. Aslında Türkiye'nin ilk bitkisel ilacı var. Şevketi Bostan Ege bölgesi için biliyorsunuz. Çok yaygın olarak kullanılan bir gıda. Şevketi Bostan'dan yapılan Lityazol Cemil isimli bir ekstre var idi.
Çok ilginç.
Şu anda yok ama aslında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk, hatta bitkisel ilaç diye de söylenir. Taş için kök kabuklarından hazırlanan bir ekstredir.
Evet. Geçenlerde bir haber izledim. Güldüm de. Belki siz de denk gelmişsinizdir. İşte çakıllı bir yol var. Orada at arabasıyla seyahat ediyorlar. İşte taş ve kum rahatsızlığı olanlar buna biniyor. İşte o çakıllı yolda o titreşimlerle taşları kumlara döktüğünü düşünüyorlar.
Düşebilir tabii de bayağı ağırlı bir yolculuk olsa
değil mi?
Evet.
Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Bizlere çok kıymetli bilgiler verdiniz. İnşallah sağlıcakla kalalım diyoruz.
İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Funda Nuray Yalçın bizlerle birlikteydi. Bu hafta idrar yolları enfeksiyonu, böbrek taşı ve kumu, sistit yani idrar torbası iltihabı ve bu rahatsızlıklardan korunma yollarını konuştuk. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Savaşırken, savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu, aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elinden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim. Umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Çalışanların Dünyası köşemizde devam ediyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin var. Tarkan Bey, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Çalışanların Dünyası'nda yine önemli bir konuyu konuşacağız bu hafta. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve emeklilik haklarını ele alacağız. Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılındayız bu arada. Sirkeci'den bir tren kalktı. Ellerinde bavullar, gönüllerinde sıla hasreti. Böylelikle Avrupa yolculuğu başladı. Ve 6 milyonu aşkın Türk vatandaşımız şu anda Avrupa'da çeşitli görevlerde çalışıyorlar. Onlara da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Tarkan Bey, dilerseniz şöyle başlayalım. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarımızın yurt dışında geçen çalışmalarının sosyal güvenlikleri hakkında değerlendirmenizi alalım.
Evet, ben de öncelikle yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hem bulundukları ülkeye ekonomik katkı anlamında çok önemli katkılar sağlayan vatandaşlarımız, hem ülkemize aynı zamanda önemli katkılar sağlıyorlar. Bu anlamda da sosyal güvenlik bakımından da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli bir yasa var. Bu yasa 3201 sayılı yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi hakkında kanun. Özellikle biz sosyal güvenlik dediğimizde hemen emeklilik aklımıza geliyor. Bu kanun da yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın yurt dışında bulundukları süre içerisinde geçirdikleri prim sürelerinin Türk vatandaşı olarak da sanki geçirmiş gibi kabul edilerek buradaki sosyal güvenlik bakımından değerlendirilmesi söz konusu. Bu vatandaşlarımıza önemli bir hak getiriyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlarla doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin eğer istemeleri halinde ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak geçirdikleri belirli sürelerin Türkiye'de prim karşılığını ödeyerek kanun hükümlerine göre sosyal güvenlik bakımından değerlendirilmesi mümkün. Biz buna yurt dışı borçlanma imkanı diyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu ikili sosyal güvenlik anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın cümlesi son derece önemli. Çünkü bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren ikili sosyal güvenlik anlaşmaları da var. Halen 31 ülkeyle yürürlükte bulunan anlaşmalar var. Ama bu yurt dışı borçlanması, bu ikili sosyal güvenlik sözleşmesi ister olsun olmasın, vatandaşlarımızın orada geçirdikleri sürelerin Türkiye'de de belli bir prim ödeme şartıyla sanki Türkiye'de geçirmiş gibi sayılması haline biz yurt dışı borçlanması diyoruz.
Evet, şimdi önümde bir bilgi var, onu da paylaşmak istiyorum. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerden Almanya birisi. Yürürlük tarihi de 01.11.1965.
Evet. Yani şöyle Mustafa Bey, tabii vatandaşlarımız şu anda Türk vatandaşları dünyanın her yerinde var. Ama Almanya biraz önce siz söylediniz 60. yılı kutlanıyor. Evet. İş gücü göçümüzün. Ve dolayısıyla ve çok yoğun olarak en fazla bulunan ülkelerin başında Almanya geliyor. Dolayısıyla bu ihtiyaç da o dönemde görülmüş ve ikili sosyal güvenlik anlaşması yapılmış. Daha sonra bulunan ülkedeki vatandaş sayımıza göre ikili işbirliği anlaşmaları sayısı giderek artırılmış ve şu anda yaklaşık 31 ülkeyle bu çerçevede ikili işbirliği sosyal güvenlik anlaşmamız söz konusu.
Tarkan Bey, yurt dışında 6 milyonu aşkın Türk vatandaşı yaşıyor. Çok önemli görevlerde vazife alıyorlar. İşte siyasetten ekonomiye, basına, iletişime, çok çeşitli alanlarda, hatta spor dallarında faaliyet gösteren Almanya'da bilim insanlarımız, işte onlar çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hatta onlar Avrupalı Türkler olarak tanımlanıyor günümüzde. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlikleriyle ilgili hangi yasal kaynaklar var?
Şimdi Musa Bey, biraz önce önemli bir şey söylediniz. Yani sadece iş gücü amacıyla yurt dışına gitmediler. Belki o amaçla gittiler ama bugün orada akademisyen olan, sporcu, evet, olan, siyasette olan, ticarette olan milyonlarca vatandaşımız var. Ve dolayısıyla bu vatandaşlarımız da artık yani Türkiye'ye geldiklerinde işte yurt dışından gelen gözüyle görülüyor. İşte orada da Türk olarak görülüyor ve bunlar gerçekten hem ekonomik, sosyal, siyasi hayata ülkemiz açısından bulundukları yerlerde dahil olmak üzere önemli katkılar veriyorlar. Bu bakımdan da son derece önemliler. Burada yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili onların sosyal güvenlik haklarını düzenleyen yasal dayanaklar var. Biraz önce bahsettiğimiz 3201 sayılı yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen sürelerinin sosyal güvenlik bakımından değerlendirilmesi kanunu. Bunun yanı sıra anayasamızın 62. maddesi var. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları başlıklı. Burada ülkemizin yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alacağına ilişkin düzenlemeye anayasada 62. maddede yer verilmiş. Burada iş gücü anlaşmaları, sosyal güvenlik anlaşmaları, ikili anlaşmalar, biraz önce bahsettiğimiz, bunlar da aynı zamanda bu mevzuat içerisinde değerlendiriliyor. Hem yabancı ülkelere giden vatandaşlarımız hem de bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin çalıştıkları ülkede hem sosyal güvenceye kavuşturulmaları hem o ülkede prim ödeyerek kazandıkları sosyal güvenlik haklarının Türkiye'de bulundukları sırada da yararlanmalarını sağlamak için işte ikili sosyal güvenlik anlaşmaları yapıyor. Bu da hem yasal mevzuatımız hem de anayasa bu tür anlaşmalara imkan veriyor. Burada bu özellikle ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde belirtilen haklardan hem sözleşmeyi imzalayan tarafların vatandaşları ve bunlara eşit sayılan kimseler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de ya da vefatları halinde de mirasçıları dediğimiz geride kalanlardan hak sahibi olabilecekleri bu ikili sözleşmelerde hükme bağlanmış. Yani bu yasal dayanak hem anayasa hem yasa hem de iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri bu sosyal güvenliğin sağlamasındaki ana dayanaklar olarak karşımıza çıkıyor.
Peki. Şimdi yurt içinde ve yurt dışında emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaşımız var. Ah, o gün bir gelse de emekli olsam, şöyle artık bir rahat etsem şu dünyada diye. Biz bugün yurt dışındaki vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve emeklilik haklarını konuşuyoruz. Yurt dışı borçlanma yapabilmek için yasada belirli şartlar var. Bu şartlar neler? Biraz da buna değinelim isterseniz.
Evet, Mustafa Bey, mevzuatımıza göre yurt dışı borçlanmak için, yani yurt dışında geçen süreden borçlanması için 3 tane temel şart var. Bunlardan birincisi, o borçlanmayı yapacağınız anda Türk vatandaşı olmak. Yani diyelim ki bugün itibariyle 18 Kasım 2021'de ben borçlanma yapacaksam o müracaat ettiğim tarihte Türk vatandaşı olmam gerekiyor. Hı-hı. Ya da doğumla Türk vatandaşı olup da sonradan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler de bu şekilde yararlanabiliyor. Birinci şart bu. İkinci şart, bu borçlanma kapsamındaki yurt dışı sürelerini belgelendirmek. Yani ben yurt dışında işte 5000 iş günü çalışmışsam ve bunu Türkiye'de de borçlanmak istiyorsam o orada çalışmış olduğum süreleri yasal olarak belgelendirmek zorunluluğum var. Bu ikinci şart. Üçüncü şart da yazılı istekte bulunmak. Yani işte bir işçinin Türk vatandaşı, yurt dışında 5000 gün süresi var. Vatandaşlığını ispat etti. 5000 günü orada geçirdiğine dair süreleri belgelendirdi. Bir de yazılı istekte bulunacak. Bu üç şartı yerine getirenler borçlanma şartlarını yerine getirmiş sayılabiliyor. Burada tabii ölen bir vatandaşın hak sahipleri de aynı şekilde bu borçlanma başvurusunda bulunabiliyor. Yani vatandaşın vefat etmesi durumunda onun mirasçıları olan işte eşi olabilir, hak sahibi çocukları olabilir ya da anne babası olabilir. Bunlar tarafından da vefat eden sigortanın hak sahipleri tarafından da borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli. Ayrıca borçlanılmak istenen sigortalıya ait yurt dışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmıyor. Böyle bir farklılık var vefat edenler için. Yine Türk vatandaşlığıyla birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de söz konusu bu borçlanma imkanlarından yararlanabiliyor. Yani çifte vatandaş dediğimiz vatandaşlarımız da yurt dışı borçlanması yapabiliyorlar.
Evet. Şimdi 5000 günün öneminden bahsettiniz. Peki şimdi yurt dışında geçen hangi çalışma süreleri borçlandırılabilir?
Yani tabii ben o şey Mustafa Bey özellikle süre 5000 olur, 6000 olur, 7000 olur.
Artabilir.
Evet yani o şöyle kişinin Türkiye sosyal güvenlik sistemine göre biliyorsunuz kademeli bir sistem var bizde şu anda. Yani hem prim ödeme gün sayısı hem sigortalılık süresi hem de yaş şartı var. Yani 3 şartı bir araya getirip 3 şartı da yerine getirenler emekli olabiliyorlar. Dolayısıyla oradaki yaşlarının tekabül ettiği süredeki hem sigortalılık süresi hem de prim gün sayısı örneğin 5240 güne tekabül ediyorsa o sürede borçlanılabiliyor. Bu bizim mevzuatımızda düzenleniyor ama bir kademeli sistem var. Şimdi yurt dışında hangi sürelerin borçlandırıldığına baktığımızda yurt dışında geçen sigortalılık süreleri yine bu süreler arasında ya da sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri borçlanılabiliyor. Bir de ev kadını olarak geçen süreler. Şimdi dikkat ederseniz 3 kavram söyledik. Yurt dışında geçen sigortalılık süreleri birincisi bu. Yine bu süreler arasında ya da sonunda bir yıla kadar olan işsizlik süreleri yani işsiz kalınan dönemler içinde bir yıla kadar olan süre borçlanılabiliyor. Bir de ev kadını olarak geçirilen süreler. Yani 3 tane süre borçlandırılabiliyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu sigortalılık süresinden ne anlıyoruz? Bir yıla kadar olan işsizlik süresinden neyi anlamalıyız?
Bir evet, de ev kadını olarak
evet, evet, geçirilen sürelerden ne anlamalıyız? Onlara baktığımızda şöyle sigortalılık süresi deyiminden bir kere bu borçlanma kapsamındaki sürenin o bulunduğu ülke, bu Almanya ise Almanya, Avusturya ise Avusturya, İngiltere ise İngiltere, o ülkenin mevzuatına göre ikamet süreleri hariç olmak üzere çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılıyor. Yani burada bir kere fiilen çalışılmış süreler var, bir de fiili olarak çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler var. Burada çalışılmış olarak sayılan süreler de fiilen kişinin çalışmadığı halde eş değer süre olarak kabul edilip bu kişinin borçlanmasını sağlayan sürelerden sayılan halleri diyoruz. Burada mesela işte diyelim ki kişi doğum yapmıştır. Mesela Türkiye'de doğum borçlanması yapılabiliyor. Çocuk her bir çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabiliyor. Burada fiilen çalışılmadığı halde işte çalışılmış sayılmış hallerden kabul ediliyor. İkinci olarak işsizlik süresi ibaresinden ne anlıyoruz? Burada da yine ilgili ülkenin mevzuatına göre çalışma süreleriyle fiilen hem çalışılan hem de çalışılmış gibi sayılan süreleri ifade ediyor. Burada işsizlik süresinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkan yok. Çünkü biraz önce belirttik, mevzuatımızda bu işsizlik süresinde bir yıl ancak kabul ediliyor. Dolayısıyla işsizlik süresinin arasında, sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan işsizlik süresi borçlandırılıyor. Yani borçlanma imkanı var. İkamet süresiyle boşta geçen sürelerde bu kapsamda değerlendirilebiliyor. Üçüncü olarak ev kadını olarak geçen sürelerden neyi anlamalıyız? Burada da kişinin medeni durumuna bakılmadan, yani evli, bekar olmasına bakılmadan, kadınların sigortalılık süreleri haricinde yurt dışında bulundukları süreleri ifade ediyor. Burada ev kadınlığı sürelerinin borçlanmasında Türkiye'de geçen sürelerin dikkate alınmadığını hemen söyleyelim. Sadece yurt dışında bulundukları dönemde ve sigortalılık haricindeki dönemler için olan süreye de ev kadını olarak geçen süreler diyoruz.
Tarkan Bey, son iki dakikanın da içindeyiz.
Evet.
Şunu da ben size sormak istiyorum. İsterseniz bununla birleştirelim. Şimdi borçlanmanın şartlarını yerine getirdik. Buraya kadar çok önemli bilgiler aktardınız. Yurt dışı borçlanma nasıl yapılır ve bir usulü, bir talep dilekçesi var mı? Bununla birlikte sonlandıralım.
Evet, biraz önce de hemen vaktimiz kısıtlı, söyleyelim. Demek ki yurt dışında bulunan sigortalılık süreleri, fiilen çalışılan ve çalışılmış gibi sayılan süreler, işsizlik sürelerinde bir yıla kadar olan süre ve ev kadını olarak geçirilen süreler borçlandırılıyor. Borçlandırmanın da bir talep dilekçesi var. Bu yurt dışı süreleri borçlanma talep dilekçesi diyoruz. Ya da işte Bulgaristan hizmetlerini borçlanma talep dilekçesi olmak üzere iki adet borçlanma talep dilekçesi var. Bu SGK Gov.tr'de buna hani bu anlamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun online hizmetleri son derece önemli. Vatandaşlarımız bundan yararlanabilirler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK Gov.tr adresinde bulunan yurt dışı sigortalılık form ve dilekçelerden ya da yurt dışı emeklilik form ve dilekçeleri bölümünden temin edilip bu kurum ünitelerine ya da yurt dışında ise Çalışma Sosyal Güvenlik Müşavirliği'ne ya da ateşeliklerden bu temin edilebilir ve buradan da o hizmet talep edilebiliyor. Dolayısıyla kolay bir sistem, vatandaşlarımız bu yurt dışı borçlanmalarını online olarak da yapabiliyorlar.
Peki Tarkan Bey, çok teşekkür ediyorum. Bu hafta yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ve emeklilik haklarını konuştuk. Çok önemli bilgiler aktardınız. Teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağolunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.